İkinci kaset, ikinci yüz. Tam arkasında ördek poposu gibi kabaran bir yeri de eliyle düzeltti. Kısa bıyıklarını hiç ihtiyacı olmadığı halde taradı. Gri çizgili kadife ceketini çekiştirdi, kemerini daralttı ve de hafifçe midesini içeri çekti. Tarağını tekrar cebine koydu. Sonra aynada kendisine iyice baktı. Elini saçının üstünde gezdirdi. Havada saç var mı diye yokladı. Ördek poposunun hala kabarık olup olmadığına baktı. İdarenin verdiği lacivert kravatını düzeltti. Sonra cebinden çıkardığı bir iki tane pastili ağzına attı. Ceketin içinde şöyle bir salındı. Tam tuvaletin pirinç tokmağını çevireceği sırada sol eliyle pantolonun önünü yokladı. Acaba cümleleri açık kalmış mıydı? Yüzüne yarı çapkın, yarı babacan, yarı saf bir ifade verdi. Başarılarında bu ifadenin rolü büyüktü. Louis bir yerde okumuştu. Eğer kızının gözünün içine doğrudan doğruya bakarsan mutlaka etkilerdin. Bir kıza sadece dünyanın en güzel kızı diye bakmayacaksın. O kadar ısrarla bakacaksın ki kız gözlerini çevirmeye mecbur olsun. İşin bir püf noktası daha vardı. Eğer bir insanın doğrudan doğruya gözlerine bakamıyorsanız iki göz arasında burun kemiğinin bir noktasına bakabilirsiniz. Bu bakışla baktığınız kişi sanki gözlerine bakılıyormuş gibi hisseder. Ama siz bakmak zorunda kalmazsınız. Louis bunu çok başarılı bir yaklaşım olarak kullanmıştı. Uyanık olduğu her saniye kızları düşünürdü Louis. Kızları mahcup etmeye bayılırdı. Onları kendisine aşık etmek ister, sonra başını alır giderdi. Kızların tümüne domuz derdi. Arkadaşlarına bir domuz ben alayım, bir domuz da sen bul, gidip eğlenelim derdi. Büyüklük edasıyla tuvaletten çıktı. Ama ellerinde kocaman bir sandık taşıyarak sıraların arasından yürüyen iki adamı görünce gerilemek zorunda kaldı. Üstünde hava delikleri olan sandıkta Mahoney Ana'nın ev pastaları yazılıydı. İki adam Louis'nin önünden yürüyerek bagaj bölümüne gittiler. Kız şimdi bir sıraya oturmuştu. Bavulu da yanında duruyordu. Louis salonun karşı tarafından gelirken önce kızın bacaklarına sonra da gözlerinin içine baktı. Öylece de yürüdü. Yamuk gülüşüyle gülerek kıza doğru yürüdü. Kız gülmeyen gözlerle ona baktı, sonra da başını çevirdi. Louis düş kırıklığına uğradı. Kız hiç de gerektiği gibi mahcup olmamıştı. Onunla ilgilenmemişti bile. Gerçekten de afetti. Dolgun bacakları, yuvarlak kalçaları, dümdüz karnı ve iri göğüsleriyle güzel olduğunu biliyordu. Sarışındı. Sıcak maşa kullanmaktan saçlarının uçları kırılmıştı. Saçları kaba görünüşlüydü ama iyi fırçalanmıştı. Pırıltılıydı. Saçın ucunda bir de bukle vardı ki Louis'nin çok hoşuna gitmişti. Gözlerine mavi far ve bolca krem, kirpiklerine kalın bir tabak halinde rimel sürmüştü. Allık yoktu ama dudaklarına bazı artistlerin yaptığı biçimde dudağı köşeli gibi gösteren bir ruj sürmüştü. Giydiği tayyörün eteği dar, ceketi ise yuvarlak yakalıydı. Tabaklanmış deriden yapılmış pabuçları beyaz iple dikilmişti. Kız sadece güzel değil, iyi giyimliydi de. Doğrusu mal iyiydi. Louis yürürken dikkatle kızın yüzüne bakıyordu. Sanki bu kızı daha önce başka bir yerde görmüştü. Bu daha önce de başına gelmişti. Gözleri birbirinden uzaktı. Hatta anormal denecek kadar uzaktı. İçinde mavi noktalar olan mavi gözlerinde, göz bebeklerinden başlayarak irisin ucuna kadar giden koyu mavi çizgiler vardı. Kaşlarını almış, incecik bir çizgiyle adeta şaşkın gibi bakan bir ifade vermişti. Eldivenli ellerine baktığı zaman sakin olduklarını gördü Louis. Ne telaşlıydı ne de sinirli. Bu da Louis'i rahatsız etti. Kendisinden emin olanlardan ürkerdi. Bu kızı mutlaka başka bir yerde görmüş olmalıydı. Dizleri kemikli değil etliydi. Eteklerini çekiştirmeden kapalı tutmasını biliyordu. Louis dolaşırken kız ona bakmadı diye bacaklarına bakarak kızı cezalandırmaya çalıştı. Genellikle böyle bir bakış kızları açık olmasa bile eteklerini çekiştirmeye zorlardı. Ama bu kız umursamadı bile. Sanatının inceliklerine düşmeyen bu kızdan korktu. Kendi kendine belki de orospudur diye söylendi. Sonra kendi kendine güldü. Ama giydikleriyle olanaksızdı bu. Louis gişeye giderek memura dayanılmaz tebessümlerinden biriyle güldü. Edgar, Louis'i beğenir, onun gibi olmak isterdi. Louis, domuz ne tarafa gidiyor dedi. Domuz mu? Ha, şu karı, sarışın. Ha, o. Edgar sır verir gibi, güneye dedi. Benim arabada mı? Öyle. Louis tezgaha parmaklarıyla vurdu. Sol elinin küçük parmağındaki tırnağı çok uzatmıştı. Tırnak sanki yarım bir cam boru gibi kıvrılmış, ucu kütleşmişti. Louis bunu niye yaptığını bilemiyordu ama öbür şoförlerin de küçük tırnaklarını uzatmaları hoşuna gidiyordu. Bir yeni modaya öncülük ediyor, bundan da mutlu oluyordu. Örneğin radyatör başlığına tüylü bir hayvanın kuyruğunu asan bir taksi şoförü vardı. Bir gece içinde bütün şoförlerde ne yapıp edip bir kuyruk bulmuşlardı. Kürkçüler yapay tilki kuyruğu yapmaya başlamışlar. Okul çocukları kürksüz taksilere binmez olmuşlardı. Artık o taksinin şoförü sırtını dayayıp çubuğunu tüttürebilirdi. Louis küçük tırnağını uzatmaya başlayalı 5 ay olmuş ve şimdiden 5-6 kişi de onun gibi küçük tırnaklarını uzatmaya başlamışlardı. Bir de bakarsın bu moda bütün memleketi sarar ve bu işin öncüsü de Louis olurdu. Tezgah uzun tırnağıyla hafifçe vurdu. Bu kadar uzun tırnakla daha hızlı vurulamazdı, kırılabilirdi. Edgar tırnağa baktı. Kendi sol elini tezgahın altında tutuyordu. O da küçük tırnağını uzatmaya başlamıştı ama daha yeterince uzun değildi. Henüz Louis'nin görmesini istemiyordu. Edgar'ın tırnakları çok inceydi ve çabuk kırılıyordu. Bu kez kırılmasını önlemek için renksiz oje sürmüştü. Bir kez yatakta bile kırılmıştı. Edgar kıza bir baktı. Domuzla işi pişirmeyi düşünüyor musun? Bir denemekten bir şey çıkmaz. Belki de orospudur. İyi bir orospunun ne kötülüğü olur? Edgar'ın gözleri parladı. Kız bacaklarını değiştirdi. Edgar, Louis dedi, unutmadan söyleyeyim. Şu pastaların yüklenmesinde orada olsan iyi olur. Geçen hafta bir şikayet geldi. Yüklerken devirmişler. Limonlu pastalarla ağaç çilekli pastalar birbirine girmiş. Üzümler her tarafa dağılmış. Ceremeyi biz çektik. Louis öfkeyle benim nöbetimde olmaz dedi. San Juan'a gitmiyorum bunlar. Belalar köşesindeki serseriler yapmıştır mutlaka. Her neyse zararı ödedik. Sen gene de yükleme yapılırken başında dursan iyi olur. Louis tehdit eder gibi. Sana söylüyorum. Benim nöbetimde pasta masta devrilmedi dedi. Biliyorum sen yapmadın ama müdüriyet işi sıkı tutmamızı istedi. Louis, niye kendileri bana gelmiyorlar diye diklendi. Madem şikayetleri var, niye beni çağırtıp kendileri söylemiyorlar da haber yolluyorlar? Öfkesini gayet iyi ayarlıyordu ama asıl öfkesi sarışınaydı. Allah'ın belası orospu. Duvardaki büyük saate baktı. 60 santim boyunda bir ibre saniyeleri gösteriyordu. Saatin camına vuran, kızın bacak bacak üstüne atmış hayali Louis'nin gözleri önündeydi. Saatin camı parladığından pek emin olamadı ama sanki kız arkasından kendisine bakıyor gibi geldi. Birden öfkesi sönüverdi. Gideyim şu pastalara bir bakayım dedi. Onlara söyle ağaç çilekli pasta limonluya bulaşmayacak. Galiba domuzla iyi vakit geçireceğiz. Edgar'ın gözlerindeki hayranlığı gördü. Yavaşça döndü ve bekleme salonuyla karşı karşıya kaldı. Haklıydı. Kız arkasından ona bakmıştı. Şimdi de yüzünü dönünce göz göze geldiler. Kızın bakışlarında ne bir ilgi ne de başka şey vardı. Ama gene de gözleri güzel diye düşündü. Gerçekten afetti. Louis birbirinden uzak gözlerin cinsellik anlamına geldiğini bir dergide okumuştu. Bu kızın da böyle bir mesaj verdiğinden hiç kuşku yoktu. Bu herkesin gözleriyle izlendiği kızlardandı. Bir yere girdi mi mutlaka herkes ona bakardı. Sanki at yarışı seyrediyor gibi kızları izlediklerini görür gibi oldu. Ne makyajından ne de yürüyüşünden ama kızda hoş bir şey vardı. Bu şey neyse kız onu saçıyordu sanki. Louis bunu daha kızın yüzünü görmeden ışık arkasından vurup sokakta yürürken fark etmişti. İşte şimdi kız Louis'ye bakıyordu. Ama ne tebessüm ediyordu ne de bir şey. Gene de Louis aynı şeyi hissetti. Gırtlağına bir şey takıldı, kızardı. Birazdan gözlerini çevirmesi gerektiğini biliyordu. Edgar bekliyordu ve Louis'ye çok güveni vardı. Louis'in şöhretinde gerçek olmayan yönler vardı ama aslında gerçekten de domuzlarla hoşça vakit geçirebiliyordu. Şu an işler çok kolay görünmüyordu. Bu domuz onu çökerteceğe benziyordu. İçinden kıza bir tokat atmak geldi. Nefesi göğsünde ağrılı bir şekilde yükseliyordu. Bir şey yapmazsa bu an geçiverecekti. Gözlerindeki koyu ışın gibi çizgileri ve çenesinin dolgunluğunu görüyordu. En çapkın ifadesini takındı. Gözlerini açarak sanki birden kızı tanımış gibi gülümsedi. Aynı zamanda ona doğru yürüdü. Çok incelikli, saygılı bir tavırla gülümsedi. Kızın gözleri onunkilere takıldı kaldı. Sonra o soğuk ifade kayboldu. Louis biraz daha yanaştı. Duyduğuma göre benim otobüsle güneye gidiyormuşsunuz efendim. Bu efendime içinden gülmek geldi ama genellikle işe yarardı. İşte bu kızda da etkisini göstermişti. Hafifçe gülümsedi kız. Louis, ben bavulunuzun icabına bakarım. 3 dakika sonra hareket ediyoruz dedi. Sağ olun dedi kız. Louis sesi boğuk ve seksi diye düşündü. Bavulunuzu alayım. Şimdiden koyarsak yeriniz tutulmuş olur. Kız ağırdır dedi. Louis, ben de cüce sayılmam dedi. Bavulu kaptığı gibi yüklemenin yapıldığı perona yürüdü. Otobüse atladı ve bavulu şoför mahallenin tam ortasındaki koltuğun önüne koydu. Bu suretle hem kızı görmüş hem de hareket ettikten sonra konuşmak fırsatını elde etmiş olurdu. Otobüsten indi, temizlikçi çocukla bir hamal pasta sandığını arabanın tepesine yüklemekle meşguldüler. Louis yüksek sesle "O elinizdekine çok dikkat edin" dedi. "Geçen haftaki sandığı siz düşürdünüz, zılgıtı ben yedim." Hamal "Ben hiçbir şey düşürmedim" dedi. Louis "Yok canım, demek düşürmedin. Bana bak ayağına denk al" dedi. Sonra da kendiliğinden kapıları iterek bekleme salonuna geçti. Hamal, "Nesi var bunun?" diye sordu. "Camları temizleyen çocuk, biraz önce onu benzettim," dedi. George bir cüzdan bulmuştu. Benim gördüğümü fark edince iade etmeleri gerektiğini anladılar. İçi de mangiz doluydu. Ben gördüm diye ikisi de bozuldu. Louis ile George cüzdanın içindekileri paylaşacaklardı ama ben işlerini bozdum. Benim gördüğümü anlayınca geri verdiler. Ama doğrusu o paradan ben de sebeplenebilirdim dedi. Yapamazdım. Bir yüzlük yakalasam dışarılara gider bir güzel harcardım. İki genç bir süre bu şekilde konuştular. Bekleme salonunda bir hareket başlamıştı. Güney'e gidecek otobüsün yolcuları toplanıyordu. Edgar tezgahın arkasında çok meşgul görünüyordu. Meşguldü ama kızı göremeyecek kadar değil. Domuz diye mırıldandı. Bu onun için yeni bir sözcüktü. Bundan sonra hep kullanacaktı. Sol elinin küçük parmağına baktı. Louis'ninki kadar güzel olması için daha çok zaman vardı. Niye kendisini kandırıyordu? Louis gibi olmasına olanak yoktu. Sonuç hep başarısızlıktı. Müşteriler otobüse binmeden önce son dakika alışverişlerini yapıyor, şeker alıyor, fındık fıstık ve çiklet makinelerinin başında kuyruklar oluşturuyorlardı. Bir Çinli Time ve Newsweek mecbualarını aldı, kıvırıp kocaman mantosunu cebine yerleştirdi. Yaşlı kadının biri gazetecideki dergileri karıştırıp duruyordu. Karıştırıp duruyordu durmasına ya, almaya hiç niyeti olmadığı belliydi. Parlak beyaz türbanları, kıvırcık, simsiyah sakallarıyla iki Hintli bilet gişesindeydi. Meramlarını anlatmak için göbekleri çatlıyordu. Louis giriş peronunun başında durmuş, gözlerini kızdan ayırmıyordu. Dikkat etmişti, salondaki bütün erkekler de aynı şeyi yapıyordu. Hepsi de gizlice kıza bakıyor ama yakalanmak istemiyorlardı. Açılır kapanır kapılardan içeri baktığında temizlikçiyle hamalın pasta sandığını kazasız belasız otobüsün üstüne yerleştirdiklerini, üstüne de brandayı çektiklerini gördü. Bekleme salonundaki ışık gittikçe loşlaştı. Herhalde bir bulut güneşi örtmüştü. Birazdan sanki otomatik ayarlıymış gibi bulut gitti, güneş tekrar ortaya çıktı. Cam kapıların üstündeki zil kulaklarda çınladı. Louis saatine baktı, sonra kapıdan geçip koca otobüsüne doğru yürüdü. Yolcular da peşinden ayaklarını sürüyerek kapıya yöneldiler. Edgar hala Hintlilerin nereye gitmek istediklerini çözmeye çalışıyordu. Kendi kendine paçavra kafalılar diye söylendi. Sağda solda koşturmadan önce niye dili öğrenmezler? Louis etrafı çelik parmaklıkla çevirdi, yüksekçe koltuğunun başında durmuş, yolcuların biletlerine bakıyordu. Koyu renk paltolu Çinli doğrudan arkadaki koltuklara gitti, paltosunun cebinden Time ile Newsweek dergilerini çıkarıp kucağına koydu. Yaşlı kadın nefes nefese tırmanıp Louis'in tam arkasındaki koltuğa oturdu. Louis, "Affedersiniz efendim ama o yer başkasının," dedi. Kadın kavgacı bir sesle, "Ne demek başkasının?" diye bağırdı. "Yer ayrılmıyor bu otobüslerde." Louis, "O yer başkasının," diye yineledi. "Şurada duran bavulu görüyor musunuz?" Yaşlı kadınlardan nefret ederdi. Korkardı onlardan. Kendilerine özgü tuhaf bir kokuları vardı. Kavgacıydılar, gururları da yoktu. Rezalet çıkarmaktan çekinmezlerdi. İstediklerini alırlardı. Louis'nin ninesi de zalimdi. Aksilikle istediği her şeyi elde etmişti. Gözünün ucuyla Hintlilerin arkasında sırasını bekleyen kızı gördü. Köşeye sıkışmıştı. Birden öfkelendi. "Hanımefendi, bu otobüsün hakimi benim. Bir dolu güzel yerler var arkada. Hadi lütfen arkaya doğru yürür müsünüz?" Yaşlı kadın çenesini dikti, kaşlarını çattı. Yerine iyice yerleşti. "O yere şu kızı oturtmak istiyorsun değil mi? Seni patronuna şikayet edeyim de gör." Louis'nin tepesi attı. "Pekala efendim, şimdi derhal inin ve beni şikayet edin. Şirketin yolcusu bol ama iyi şoförleri pek az." Kızın dinlediğini gördü. Bu da hoşuna gitti. Yaşlı kadın onun öfkelendiğini görünce, "Seni şikayet edeceğim," dedi. "İyi o halde şikayet edin. İnin otobüsten." Louis yüksek sesle devam etti. "Ama orada oturmayacaksınız. O yerde oturanın doktordan raporu var." Duruma çare bulunmuştu. "Niçin daha önce söylemedin?" dedi. "Ben müşkül pesent değilim ama gene de seni terbiyesizliğin için şikayet edeceğim." Louis yorgun bir sesle konuştu. "Pekala efendim, alışığım buna." Kadın bir sıra arkaya gitti. Louis özellikle yakına oturuyor. Kulağını dikip beni tongaya bastıracak dedi. Sonra da aman boş ver diye düşündü. Ne de olsa yolcular şoförlerden bol. Kız artık yanına gelmişti. Bileti elindeydi. Louis elinde olmayarak köşeye kadar mı gidiyorsunuz diye sordu. Kız biliyorum dedi. Aktarma yapmam gerekiyor. Adamın sesindeki üzüntü kızı sevindirmişti. İşte sizin yeriniz dedi. Kız oturup bacak bacak üstüne attı. Eteğini çekiştirdi. Çantasını da yanına yerleştirdi. Louis aynadan kızın hareketlerini izliyordu. Kız omuzlarını dikleştirdi. Tayyörünün yakasını düzeltti. Louis'nin kendisini izlediğini biliyordu. Zaten hep böyle olurdu. Başka kızlardan değişik olduğunu biliyordu ama nedeni hakkında fikri yoktu. Bir bakıma en iyi yerlerde oturmak, yemek çağrıları almak, karşıdan karşıya geçerken kolundan tutması o şeylerdi. Adamlar ona yanaşmadan edemiyorlardı. Hemen hemen her zaman da başı belaya girerdi. Adamlardan kurtulmak için kah onlarla tanışır, kah yaltaklanır, kah hakaret ederdi. Bütün erkekler ondan aynı şeyi istiyorlardı. Anlaşılan gerçek buydu. İster istemez kabullendi. Daha gençken bunun çok zararını görmüştü. Bir suçluluk duygusuna kapıldı, kendini kötü bir kız gibi düşündüğü oluyordu. Şimdi olgunlaşmış ve kendi kendine bir takım yöntemler edinmişti. Bazen razı olup para ya da giyim alıyordu. Bütün laf atma yollarını öğrenmişti. Örneğin Louis'nin gelecek yarım saat içinde söyleyeceği sözleri tahmin edebilirdi. Bu tahminlerle bazen belayı uzaklaştırabiliyordu. Yaşlı erkekler kendisine yardım etmek istiyorlar, onu okula yazdıracaklarına ya da sahneye geçmesi için yardım öneriyorlardı. Bazı genç adamlar da sözüm ona evlenmek, onu korumak istiyorlardı. Az da olsa açıktan açığa kendisine yatak teklifi yapan da oluyordu. Bunlar en kolay idare edilenleriydi. Zira isterse evet, istemezse hayır diyebiliyordu. Kendisindeki bu başkalık yüzünden erkeklerin birbiriyle çekişmelerinden nefret ediyordu. Nedense çevresindeki erkekler onun yanında kıyasıya kapışıyorlardı. Bazen köpek gibi dalaşırlardı. Kadınların kendisini sevmelerini isterlerdi. Ama onlar da sevmezlerdi. Akıllı bir kızdı. Nedenini biliyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Asıl isteği iyi bir kentte merdivenli güzel bir eve iki çocuğa sahip olmaktı. Güzelce giyinecek, yemeğe gelen konuklarını karşılayacaktı. Elbette bir de kocası olacaktı. Ama bir türlü onu gözlerinin önüne getiremiyordu. Çünkü kadın dergilerindeki reklamlarda kocaya hiç yer yoktu. Şık giysili bir genç kadın yemek odasındaki konukların yanına gitmek için merdivenlerden iniyor. Koyu renkli tahtadan yapılmış yemek masasında mumlar yanıyor. Sonra da çocuklarını öperek iyi geceler diliyordu. Bütün istediği buydu. Ama gene çok iyi biliyordu ki bu asla erişemeyeceği bir düştü. Hep kederliydi. Diğer kadınların nasıl olduğunu merak edip dururdu. Yatakta acaba ondan değişik miydiler? Deneyimlerine göre erkekler kadınların çoğuna kendisine davrandıkları gibi davranmıyorlardı. Cinsel istekleri pek güçlü değildi. Üstelik pek sık da sayılmazdı. Ama öbür kadınların nasıl olduklarını bilmiyordu. Bu konuları asla onunla konuşmazlardı. Onu sevmezlerdi. Bir kez aybaşı sancılarına çare bulması için genç bir doktora gitmiş. Doktor da kendisine sarkıntılık etmiş ama sonunda bundan vazgeçmesi için doktoru ikna edebilmişti. Adam ona senin havanda bir şey var demişti. Nasıl yapıyorsun bilmem ama sende bir şey var. Bazı kadınlarda vardır bu. Allah'tan senin gibi kadınlar pek fazla değil. Aksi takdirde erkeklerin başı dertten kurtulmazdı. Ciddi elbiseler giymeyi denedi. Pek yararı olmadı. Herhangi bir işte uzun süre çalışamıyordu. Daktilo yazmasını öğrendi ama bir işe girdi mi büroda kıyametler kopuyordu. En nihayet bir dalga bulmuştu. Parası boldu ve başı pek derde girmiyordu. Erkek erkeğe toplantılarda soyunuyordu. Bir şirket ayarlıyordu işlerini. Erkeklerin bundan ne anladığını akıl erdiremiyordu ama iş işti. Elbiselerini çıkarıp 50 dolarını alıyordu. Bu da ofislerde elbiselerinin yırtılmasından çok daha iyiydi. Nifmonya konusunda epeyce şey okumuş ve kendisine böyle bir şeyin olmadığına karar vermişti. Keşke olsaydı diye düşündüğü de olurdu bazen. Bazen de öyle evlerden birine girsem, para biriktirsem, sonra da kırlık yerde bir ev alsam diye düşünürdü. Yoksa yaşlı bir adamla evlenip adamı idare mi etsindi? Bu en kolay çözümdü. Beğendiği erkekler nedense bir yolunu bulup edepsizleşiyordu. Hepsi de kendilerini aldattığından emindiler. Ya surat asarlar, ya dövmeye kalkışırlar, ya da öfkelenip evden kovarlardı. Metres olmayı denedi ama sonuç aynıydı. Biraz paralı ve yaşlı bir erkek, belki de çözüm bundaydı. Ona iyi davranacaktı. Parasına ve zahmetine değecekti. Hayatta iki tane kız arkadaşı vardı, onlar da genel evde çalışıyorlardı. Kendisini kıskanmayan ya da itmeyen bir tek onlardı. Biri şimdi yurt dışındaydı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Askerlerin peşinden bir yerlere gitmişti. Diğeri bir reklamcıyla yaşıyor. Onu ayak altında istemiyordu. Bu Lorraine'di. Bir zamanlar aynı evde oturmuşlardı. Lorraine'in erkeklere pek aldırış ettiği yoktu ama kadınlarla da ilişkiye girmemişti. Derken Lorraine bu reklamcıyla tanışmış. Adam da ona aşık olmuştu. Lorraine kendisinde bel soğukluğu olduğunu farkında olmadan hastalığı reklamcıya da geçirmişti. Adam sinirli bir tipti. İş anlaşılınca tepesi attı ama o arada işinden de olunca Lorraine'den öfkesini almaya geldi. Lorraine bütün bunlardan kendisini sorumlu tuttuğu için adamı içeri aldı. İkisi de iyileşene kadar baktı. Bunlar daha yeni tedavi metotları bulunmadan önce olduğundan iyileşmeleri epeyce zor oldu. Sonra bu reklamcı uyku ilaçlarına düştü. Lorraine birçok kez adamı kendinden geçmiş iki sözü bir araya getiremeyecek bir halde bulmuştu. Adam ilaçları verilmezse öfkeden kuduruyordu. Gittikçe de dozu arttırmaya başlamıştı. Hatta Lorraine iki kez adamın midesini yıkatmak zorunda kalmıştı. Lorraine aslında iyi bir kızdı. İyice iyileştiği belgeleninceye kadar genel evde çalışamadığından durumları güçtü. Tanıdığı kişileri hastalığı geçirmek istemiyordu. Ama diğer yandan doktor faturaları, ev kirası ve yiyecek için para gerekiyordu. Bu parayı kazanmak için Glendale sokaklarında çalışmak zorunda kaldı. Aslında kendisini pek de iyi hissetmiyordu. Sonra nedense reklamcı birdenbire kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Ve onu sokaklarda çalışmasını istemedi. Kendisinin de işi olmadığı halde. Keşke bu iş bir an önce bitseydi de genel Lorraine'le birlikte oturabilseydi. Beraber çok iyi bir çift olmuşlar, sakin ve hoşça vakit geçirmişlerdi. Chicago'da bir hayli kongre olmuş ve erkek erkeğe toplantılardan epeyce para kazanmıştı. Los Angeles'a otobüsle giderek biraz tasarruf yapmak istemişti. Bir süre sakin bir hayat sürmek istiyordu. Lorraine'den haber almayalı epey olmuştu. Son mektubunda reklamcının mektuplarını okuduğunu biliyor, artık yazmasını istemiyordu. Son yolcularda kapılardan geçerek otobüse biniyorlardı. Louis bacak bacak üstüne atmıştı. Doğrusu bu kızdan çekiniyordu. Kıza, demek Los Angeles'a gidiyorsunuz dedi. Orada mı oturuyorsunuz? Arada sırada. Ben insanları tanımaya çalışırım. Benim gibi biri pek çok insanla tanışır da. Otobüsün motoru hafif bir mırıltıyla çalışıyordu. Yaşlı kadın dik dik Louis'e bakıyordu. Louis onu aynada görebiliyordu. Herhalde şirkete bir şikayet mektubu yazacaktı. Louis kendi kendine, eh dedi, şirketinde canı cehenneme. Ne zaman istese iş bulabilirdi. Şirket de zaten yaşlı kadınların bu tür mektuplarına pek önem vermezdi. Otobüsün arkasına doğru şöyle bir göz attı. Hintliler el ele tutuşmuş gibi görünüyordu. Çinli'nin kucağında hem Time hem de Newsweek dergileri açık duruyor, iki dergiyi karşılaştırıyordu. Başı bir dergiden diğerine dönüyor, kaşlarının arasında şaşkın bir çizgi beliriyordu. Hamal Louis'e el salladı. Louis levyeyi çekti ve kapıyı kapattı. Geri vitese taktı ve beton frotmanından yağ çeker gibi kaydı. Sonra direksiyonu ustalıkla çevirerek tamponunu bir santim farkla kuzey duvarından sıyırarak sokağa çıkışta durdu. Yolun açık olduğunu görünce otobüsü çevirdi. Bu da onu yolun öbür tarafına götürdü. Louis iyi bir şofördü. Sicili tertemizdi. Otobüs San Isidro'nun ana caddesinden geçerek açık karayoluna yöneldi. Gerek gökyüzü, gerekse güneş yıkanmış gibi pırıl pırıldı. Renkler çok belirgindi. Kanallar suyla dop doluydu. Kanalların tıkanık olduğu bazı yerlerde sular karayoluna da taşmıştı. Otobüs suları yararak yoluna devam etti. Louis arabanın direksiyonunun ağırlaştığını fark etti sudan geçerken. Otlar yağmurun şiddetinden yere yatmıştı ama şimdi güneşin sıcaklığıyla kendine geliyor, yüksek yerlerde tekrar boyunlarını kaldırıyordu. Louis dikiz aynasından yine kıza baktı. Kız da onun başının arkasına bakıyordu. Nasılsa kız birden gözlerini kaldırdı ve Louis'nin gözlerine dikti. Louis'in hafızasında kızın renkli hareli gözleri, muntazam burnu, köşeli boyanmış dudakları ebediyen kazındı. Kız Louis'in gözlerine baktığı zaman kendisini çok iyi hissediyormuş gibi gülümsedi. Louis boğazının kuruduğunu, göğsündeki ağırlığı fark etti. Mahcup olduğunu bildirdi ama hep aksi olduğunu kanıtlamak isterdi. Şimdi 16 yaşındaki bir delikanlıya benziyordu. Gözleri yolla ayna arasında gidip geliyordu. Yanakları da al al olmuştu. Kendi kendine, ya ne oluyor bana böyle diye söylen, ne yani aşık mı oluyorum yoksa? Kıza dikkatle baktı. Kendisini bu kızdan koruyacak kusurlar bulmaya çalıştı. Sonra çenesinin altındaki forceps izlerini gördü. Bu onu rahatlattı. Forceps izlerinin varlığını fark ettiğini bilse herhalde bu kız kendisinden bu kadar emin olmazdı. 70 kilometre. Louis'nin elini çabuk tutması gerekiyordu. Şu küçük aşifteyi baştan çıkarmak istiyorsa pek fazla vakti yoktu. Konuşmak istediği zaman sesi boğuktu. Kız ona doğru eğildi. Sizi duyamadım dedi. Louis öksürdü. Doğa yağmurdan sonra ne güzel görünüyor dedim. Öyle. Her zamanki açılış taktiğini uygulamak istedi ama kızın hala kendisine eğilmiş dinlemekte olduğunu fark etti. Dediğim gibi diye devam etti. Ben insanları tanımayı isterim. Örneğin sizin için de ya sinemada ya da tiyatroda diye düşünürdüm. Yo dedi kız, yanılırdınız. Yani sahne sanatlarıyla ilginiz yok mu? Yok. Peki çalışıyor musunuz? Kız güldü. Güldüğü zaman yüzü aydınlanıyordu. Dikkatle bakınca Louis kızın ön dişlerinden birinin çarpık olduğunu gördü. Kaykılıp komşu dişi rahatsız eder hale gelmişti. Kız gülümsemeyi bıraktı. Üst dudağıyla çarpık dişi örttü. Louis işin farkında diye düşündü. Ama kız ondan öndeydi. Onun ne söyleyeceğini tahmin edebiliyordu. Bundan önce kaç kez olmuştu. Nerede oturduğunu öğrenmeye çalışacaktı. Telefon numarasını öğrenmek istiyordu. Basitti. Hiçbir yerde oturmuyordu. Lorraine'de bıraktığı için Beethoven'ın hayatı, Kaptan Hernover gibi kapakları kaplanmış kitaplarının ve eski tuvaletlerin olduğu bir koca sandığı vardı. Louis'nin zorlandığını biliyordu. Bir erkeğin boğuk sesle konuşmasının renginin kızarmasının ne anlama geldiğini. Louis'nin otobüsün arkalarına sorgu dolu bakışlarla baktığını gördü. Hintliler birbirine gülümsüyorlardı. Çinli havaya bakarak okuduğu makalelerin ince taraflarını çözmeye çalışıyordu. Arka koltuklarda oturan bir Yunanlı, İtalyan malı bir proyu bıçağıyla ortasından kesiyordu. Kestiği parçalardan birini ağzına, diğerini de ceketinin üst cebine koydu. Yaşlı kadın için için Louis'e kızıyordu. Başının arkasına çelik gibi gözlerle bakıyor, çenesi öfkeyle titriyor ve dişleri sıkmaktan bembeyaz görünüyordu. Kız tekrar öne eğildi. Size vakit kazandırayım dedi. Ben bir dişide hemşire olarak çalışıyorum. Belki bilirsiniz, dişideki her şey benden sorulur. Genellikle bu şekli kullanıyordu. Nedenini bilmiyordu. Kim bilir belki herhangi bir yatırımın önüne geçtiğinden ya da bunları söyledikten sonra başka sorunun kalmamasındandı. İnsanlar dişçilik konusunda konuşmayı pek sevmiyorlardı. Louis bunlara katlandı. Otobüs bir demir yolu kavşağına gelmişti. Otomatik olarak Louis frene bastı, vitesi boşa aldı ve durdu. Frenler tısladı, sonra tekrar vitesi taktı ve hızla ileri atıldı. Başının sıkıştığını hissediyordu. İhtiyarca da her an sorun çıkarabilirdi. Hiç de 70 kilometrem yok diye düşündü. İhtiyarca da ortaya çıkınca sorun kendiliğinden bitecekti. Bir şeyler yapmak istiyordu ama bu da Louis'nin metotlarına göre çok erkendi. Hiç olmazsa yarım saat bir oyun oynamamalıydı ama ihtiyarca da işi çabuklaştıracaktı. Louis, bazen Los Angeles'a gittiğim olur dedi. Sizi bulabileceğim bir telefonunuz var mı? Bir lokma bir şey ya, bir şova giderdik. Kız dostça karşıladı. Şeytanlığı ya da kötülüğü yoktu kızın. Bilmiyorum dedi. Bakın daha oturacak bir yerim yok. Çok uzun zamandır uzaklardaydım. Hemen bir ev kiralayacağım. Louis, iyi ama çalıştığınız bir işiniz var. Belki sizi oradan arayabilirim. Yaşlı kadın koltuğunda akınıp sıkınıyordu. Louis onu ön koltuğa oturtmadı diye hala öfkeliydi. Kız, pek öyle değil dedi. Şimdilik bir işim yok ama derhal bir iş bulacağımdan eminim. Benim meslekte işsiz kalmak gibi bir sorun yoktur. Yani başınızdan mı savuyorsunuz? Yok, hayır. O zaman belki bir iş bulunca bana bir iki satır yazarsınız. Belki. Çünkü Los Angeles'a geldiğim zaman beraber olmak istediğim birisi olsun diyorum. İşte oldu. Ciyak ciyak bir ses. Yasa var bu memlekette. Yolcularla konuşulmaz. Sen önüne bak. Yaşlı kadın bütün otobüs ahalisiyle konuşuyordu. Bu otobüs şoförü hepimizin hayatını tehlikeye atıyor. Eğer bütün dikkatini yola vermeyecekse o zaman ben inmek istiyorum. Louis sustu. Bu iş ciddiydi. Başına bela olabilirdi bu kadın. Gözleriyle aynada kızın gözlerini buldu. Dudaklarıyla kahrolası cadı karı dedi. Kız gülümsedi. Eliyle sus işareti yaptı. Bir yandan ferahlamış, bir yandan da üzülmüştü. Elinde sonunda Louis ile başının derde gireceğini biliyordu. Ama birçok yönüyle Louis'nin iyi bir adam olduğunu da anlamıştı. Pekala idaresi mümkündü. Kızarmasından onu üzerse başından gideceğini anlamıştı. Her şey bitmişti ve Louis de bunun farkına varmıştı. Kızın başını derde sokmaya hiç niyeti yoktu. Otobüs giderken bir şeyler yapmalıydı. Bilincindeydi. Bir durağa gelindi mi yolcular bir an önce gitmek isterlerdi. İşte kaybetmişti. Belalar köşesinde sadece kızı indireceği, Allah'ın cezası pasta sandığını teslim edeceği kadar duracaktı. Direksiyona abandı. Kız ellerini kucağında kenetlemiş, gözlerini aynaya kaldırmıyordu. Bundan daha güzel yüzlerce kız vardı mutlaka. Forceps yaraları bayağı çirkindi. Adamı korkuturdu. Elbette saçlarını uzatacak ve o çirkin yaraları saklamaya çalışacaktı. Bu kızın saçlarını toplaması olanaksızdı. Louis de kızların saçlarını toplu severdi. Ya maazallah yatağında uyanıp da şu yaraları görse? Dünyada bir sürü domuz vardı. Louis de geçinip giderdi ama yüreğinde ve midesinde üzüntüsünün verdiği bir ağırlık duyuluyordu. Savaşmak istedi. Okşamak istedi bu ağırlığı ama kurtulamadı. Bu kızı dünyadaki her şeyden çok istiyordu. Hem de değişik bir şekilde. İçinde bir tatsızlık, bir eziklik duydu. Kızın adını bile bilmiyordu. Bu gidişle öğrenemeyecekti de. Sanjistario'ya döndüğünde Edgar'ın ona soran gözlerle baktığını görür gibi oldu. Acaba Edgar'a yalan söylese miydi? Kocaman lastikler yolda adeta şarkı söylercesine kayıyordu. Motor da muntazam kalp atışları gibi sağlıklı çalışıyordu. Gökyüzünde etrafı beyaz ortası, isli gibi kara bulutlar dolaşıyordu. Bulutlardan birisi güneşe doğru tırmanıyordu. Daha şimdiden gölgesinin otobüse uzandığını ve daha ileride de Belalılar Köşesi lokantasının koca meşelerinin karaltısını görür gibi oluyordu. Düşleri gerçekleşmeyecekti. Otobüs durunca Juan yanına geldi. Kapı açılırken bana nelerin var diye sordu. Bir yolcu ve bir sandık dolusu pasta dedi. Yerinden kalktı, arkaya uzandı, kızın bavulunu aldı. Otobüsten atladı ve kollarını kıza uzattı. Kız da onun kollarına tutunup yere indi. Birlikte lokantaya doğru yürüdüler. Kız, Allah'a ısmarladık dedi. Louis güle güle derken poposunu oynata oynata kapıdan içeri girene kadar arkasından baktı. Juan'la Pimpas otobüsün üstünden pasta sandığını indirdiler. Louis tekrar koltuğuna oturdu. Juan uğurlar olsun dedi. Yaşlı ön koltuğa gelmişti. Louis kapıyı kapattı, vitese taktı ve uzaklaştı. Hızlandıkça lastikler yolda ıslık çalmaya başladı. Aynaya baktı, yaşlı kadının yüzünde sanki zafer ifadesi vardı. Louis kendi kendine, ''Öldürdün, kıydın ona.'' dedi. Kadın başını kaldırdı, göz göze geldiler. Louis mahsus dudaklarıyla bir hareketler yaptı. ''Seni Allah'ın cezası cadı.'' Kadının dudakları kasıldı, bembeyaz oldu. Ne demek istediğini anlamıştı. Otobüsün önünde upuzun bir yol vardı. Juan'la Pimpas, Mahoney ananın ev pastalarını lokantanın kapısına kadar taşıyıp yere bıraktılar. Her ikisi de kapıdan giren sarışını süzdüler. Pimpas yavaşça bir ıslık çaldı. Avuçları birden nemlendi. Juan ancak ince bir ışık çizgisi kalana kadar gözlerini önüne indirdi. Dudaklarını aceleyle sinirli sinirli yaladı. Juan, aklından geçenleri biliyorum. Birazcık ara verip ayağını ağaca kaldırıp işeyeceksin değil mi dedi. Pimpas, aman tanrım dedi. Neydi o? Juan, ya dedi. Eğildi, sandığın kilidini açtı. Kapağı kaldırdı. İddiaya girer misin? O da ne? İddiaya girerim. Şu anda 15 gündür hiç izin almadığını ve benimle San Juan'a gelmek istediğini düşünüyorsun. Belki de otobüs bozulursa yardım etmen bakımından iyi de olur. Pimpas'ın sivilceli yüzü kızardı. Gözlerini korkuyla Juan'a çevirdi ama Juan'ın gözlerindeki ifadeyi görünce rahatladı. Tanrım, işte sana sapına kadar bir erkek. Neden şimdiye kadar başkalarının yanında çalışmışım acaba diye düşündü. Pimpas gerçek bir erkekle konuşmanın bilincinde eh dedi. Juan bir erkeğin böyle durumlarda ne düşündüğünü çok iyi anlıyordu. İnsanın yanından bir lokum geçti mi neler hissettiğini bilirdi. Delikanlı tekrar eh dedi. Juan onu taklit ederek eh dedi. Peki kim benzin pompalarına göz kulak olacak? Kim lastikleri tamir edecek? Pimpas daha önce kim yapıyordu diye sordu. Juan kimse diye yanıtladı. Garajın kapısına tamirat dolayısıyla kapalıdır diye bir kağıt koyardık. Alice benzin verebilir. Pimpas'ın omzuna vurdu. Pimpas ne adam diye düşündü. Ne adam. Pastalar ayrı bölmelerde tepsiye benzer kaplar içindeydi. 4 katlı sandıkta 12'şerden 48 pasta bulunuyordu. Juan dur bakalım dedi. 6 tane ağaç çilekli, 4 limonlu, 4 üzümlü ve de 2 kremalı pasta bizim. Bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da pastaları ayırıyordu. Pim yani Kit hadi pastaları içeri götür. Pimpas her iki eline birer pasta alarak lokantaya girdi. Sarışın bir tabureye oturmuş kahve içiyordu. Yüzünü göremediği halde kadından gelen elektrik mi neyse onun etkisinde kaldı. Pastaları tezgaha koydu. Dışarıya çıkmaya niyetlendiği sırada lokantadaki sessizliği fark etti. Mr. Pritchard, huysuz yaşlı adam ve Mr. Horton sanki büyülenmişlerdi. Gözleriyle sarışını baştan ayağa giydiriyor, soyuyor sonra önlerine bakıyorlardı. Pritchard'ın kızı ve karısı özellikle gözlerini tezgahın arkasındaki mısır gevreği kutularına dikmişlerdi. Alice ortada yoktu ama Norma elindeki bezle sarışının önünde duruyor, tezgahı temizliyordu. Norma, bir ay çöreği ister misiniz diye sordu. Pimpas durdu, sarışının sesini duymak istiyordu. Eh peki dedi sarışın. Boğuk ses Pimpas'ın karnında kıpırtılar yarattı. Dışarı fırladı, birkaç pasta daha kucakladı. Juan, haydi kıpırda bakalım dedi. San Juan'a gidene kadar kıza istediğin kadar bakabilirsin. Kim bilir belki de otobüsü kullanmak istersin. Pimpas pastaları içeri koşturdu. 16'sını birden. Demek geriye 32 tane kalıyordu. Juan sandığı kapatıp kilitledi. Pimpas son pastayı da verip geri döndüğünde Juan'a yardım ederek sevgilinin bagaj bölümüne yerleştirmesine yardımcı oldu. Artık sevgili hazırdı. Gidebilirdi. Juan geriye çekilip otobüse şöyle bir baktı. Greyhound falan değildi ama pekala iyi bir otobüstü işte. Pencere kenarındaki alüminyum boyanın altından biraz pas lekeleri görünüyordu. Bunları kapatmalıydı. Tekerlek çivatalarının da elden geçmesi gerekiyordu. Pimpas'a haydi gidelim dedi. Garaj kapılarını kilitli. Sıraların arasında, radyatör hortumlarının hemen altında kapıya konacak levhayı bulacaksın. Üstünü başını değiştirmek istiyorsan hemen fırla bakalım. Pimpas garaj kapısına doğru fırladı. Juan kendine çeki düzen verdi, kollarını gerdi, sonra lokantaya doğru yürüdü. Mr. Pritchard sağ bacağını sol bacağının üstüne atmıştı. Başta kalan ayak parmaklarını asabi asabi kıpırdatıyordu. Sarışın içeri girdiğinde yüzüne bakmış, içi hoş bir heyecanla ürpermişti. Ama şaşırmıştı da. Bir tarihte sanki bu kızı görmüş gibiydi. Belki kendisinin iş yerlerinden birinde çalışmıştı. Sekreter olabilirdi. Belki de bir arkadaşının bürosunda görmüştü. Görmüştü kızı, emindi bundan. Gördüğü hiçbir yüzü unutmadığına inanırdı ama aslında hiç hatırlamazdı. Sahibiyle iş yapmayacağı bir yüze asla dikkatle bakmazdı. Nedense bu anımsama bir günah duygusuyla karışıktı. Nerede görmüş olabilirdi kızı? Karısı gizlice hoplayan ayağına bakıyordu. Ernest Horton ise açıkça kızın bacaklarını gözlüyordu. Norma kızı sevmişti. Norma bir bakıma Lorraine'e benziyordu. Norma bir kişi dışında kimseyi sevmezdi. Bu surette kendisinden bir şey alınamaz, bir şeyini kaybetmezdi ve bu kız şeker bir kızdı. Konuşması hoş ve terbiyeliydi. Aslında kendisini beğendiğini anladığı için kız da Norma'dan hoşlanmıştı. Greyhound gelmeden az önce Alice, Norma'ya sen tezgah göz kulak ol ver, ben şimdi dönerim demişti. Sonra otobüsün gelmesi, sarışının içeri girmesi, kahve servisi Norma'yı meşgul etmişti. Ama şimdi içinde midesini bulandıran bir şeyler olmuştu. Ne olacağını görür gibiydi. Biliyordu ve bu bilgiyle aklına çeşitli hesaplar geliyor, müthiş bir öfkeye kapılıyordu. Küçük kupürler halindeki para topağı. Bir iş bulana kadar bu parayı kullanabilirdi. Peki neden şimdi çıkıp gitmesindi? Ne de olsa günün birinde gidecek değil miydi? Yemek tezgahının arkasındaki dolapların gözlerine pastaları yerleştirmeye başladı. Her türden birini açıkta bırakmıştı. Bir ağaç çilekli, bir üzümlü, bir limonlu kremalı ve bir de karamelli pastayı tezgahın üzerine koydu. Pastalardan gelen koku midesini daha da bulandırdı. Hala ne yapacağına kesin karar veremiyordu. Juan kapıdan girdi ve sarışının ensesine baktı. Norma, bir dakika tezgaha bakar mısınız Mr. Chico dedi. Juan, Alice nerede diye sordu. Norma, bilmiyorum dedi. Alice'in gözlerinin önüne getirebiliyordu. Alice'in gözleri pek iyi görmezdi. Mektubu alıp pencere önüne gitmiş, ışığa tutmuştur. Aslında pek ilgilenmiyordu ama sıradan bir meraktı işte. Başını ışığa doğru eğince saçı gözlerine düşecek, o da üfleyerek çıkarmaya çalışacak. Parmaklarıyla satırları takip edecekti. Norma hafifçe titredi. Kendisinin odaya taldığını, kadının elinden mektubu kaptığını düşledi. Parmakları karıncalandı. Tırnaklarının Alice'in cildine dokunduğunu, gözlerini o korkunç, o ıslak sulu gözlerini oyduğunu görür gibi oldu. Alice sırt üstü düşecek, Norma üstüne atlayacak, yumuşak kocaman göbeğine dizleriyle vuracak, Alice'in yüzünü gözünü yolacak, kan içinde bırakacaktı. Şu an Norma'ya bakıp, ''Nin var, hasta mısın?'' diye sordu. Norma ''Evet'' dedi. ''Buralara kusmadan fırla'' dedi. Norma tezgahın kenarından süzüldü, usulca yatak odasının kapısını açtı. Kendi odasının kapısı aralıktı. Lokantanın kapısını kapattı, yavaşça kendi odasına doğru yürüdü. Buz gibi olmuştu ve titriyordu. Ve işte orada... Alice, Clark Gable'a yazdığı mektubu pencerenin önünde okumaya çalışıyor, saçını da üflüyordu. Alice saçını üfledi ve başını kaldırınca kapının içinde duran Norma'yı gördü. Ağzı açık, yüzü hırslıydı. Yüzünün ifadesini değiştiremedi. Norma odaya doğru bir adım attı. Dudakları o kadar sıkılmıştı ki ağzının kenarındaki çizgiler de düzleşmişti. Alice alık alık mektubu ona uzattı. Norma mektubu aldı, dikkatle katladı ve göğsüne yerleştirdi. Sonra şifonyerine gitti, altından bavulunu çıkardı. Elbisesinin iç kısmına iğnelediği anahtarını aldı, bavulunu açtı. Ağır ağır toplanmaya başladı. Şifonyerin çekmecelerini olduğu gibi bavula döktü. Tümsekleri yumruklayarak bastırdı. Dolaptaki üç elbisesini, tavşan köklü mantosunu çıkarıp yatağın üstüne bıraktı. Elbiseleri askının etrafına dolayıp bavulun içine attı. Alice kıpırdamıyordu. Norma'yı gözlüyor, kız gidip geldikçe kafası öne arkaya sallanıyordu. Norma'nın kafasında sessiz bir başarı vardı. Üsteydi. Bir ömür boyu itilip kakıldıktan sonra üste çıkmış ve bu işi sessizce yapmıştı. Bundan da memnundu. Ne bir söz söylemişti, ne de söylemeye niyeti vardı. İki çift pabucu da bavula attıktan sonra kapağı kapattı, kilitledi. Alice, hemen mi gidiyordun diye sordu. Norma karşılık vermedi. Zaferini bozmaya niyeti yoktu. Hiçbir şey onu zorlayamazdı. Alice, kötü bir şey yapmak istemedim dedi. Norma ona bakmadı bile. Alice, bundan birine söz edersen görürsün diye tehdit etti. Norma hala konuşmuyordu. Yataktan yakası tavşan köklü siyah mantosunu aldı. Sonra da bavulunu kaptığı gibi odadan çıktı. Burnunun içinde nefesinin ıslıklar çaldığını duyuyordu. Yemeğin tezgahın arkasındaki yazar kasaya gidip satış yok düğmesine bastı ve 10 dolar aldı. Bir beşlik, dört birlik, bir ellilik ve iki de 25'lik. Parayı siyah mantosunun cebine koydu. Yorgun ağzı sert bir çizgi gibiydi. Juan, neler oluyor burada diye seslendi. Norma, ben de sizinle San Juan'a geliyorum dedi. Juan, senin Alice'e yardım etmen gerekiyor dedi. Burada yalnız kalamaz. Norma, işten ayrıldım dedi. Tezgahın kenarından dönüp gelirken sarışının kendisini süzdüğünü gördü. Norma tel kapıdan çıktı. Bavulu da beraberdi. Otobüse bindi, arka koltuklardan birine doğru gitti. Bavulunu yanına koydu, dimdik yerine oturdu. Juan onun kapıdan çıkışını seyretti. Omuzlarını silkti. Ortalığa "Bu da ne demek oluyor?" diye sordu. Ernest Orton'un kaşları çatıktı. Alice Chico'dan nefret ediyordu. "Ne zaman yola çıkıyoruz?" diye sordu. "Şu an 10:30'da. Şimdi saat 10. Pritchard'lara bir göz attı. "Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Sizler kahve falan isterseniz şuradan kendiniz alıverin." Yatak odasına gitti. Tulumunun askılarını indirdi. Pantolon kendiliğinden yere, ayaklarının dibine kayıverdi. Üzerinde ince, mavi beyaz çizgili bir don vardı. Gömleğini kafasının üstünden sıyırıp attı. Ayağından makosenlerini fırlattı. Sonra da tulumunun içinden çıktı. Ayakkabılarını, çoraplarını, tulumunu yerde bir öbek halinde bıraktı. Vücudu güçlü ve koyu renkliydi. Koyu renk güneşten değil, soydan geliyordu. Banyo kapısına doğru yürüdü ve kapıyı vurdu. Alice tuvaletin sifonunu çekerek dışarı çıktı. Yüzünü tekrar yıkamış, bir saç tutamı yanağına yapışmıştı. Ağzı yamulmuş, gözleri şişmiş, kızarmıştı. "Juan, neler oluyor?" diye sordu. "Kendi kendine epey eğleniyorsun galiba." Alice, "Dişim ağrıyor," dedi. "Ne yapayım? Elimde değil. Şuramda bir zonklama var." Juan, "Norma'ya ne oldu?" diye sordu. Alice, "Bırak gitsin," dedi. "Günün birinde onu yakalayacağımı biliyordum." "E ne yaptı bakalım?" Alice, "Eli biraz uzundur da." "Ne aldı?" "Bir bakayım," dedi. "Geçen Noel'de bana verdiğim bir şebele odgayı hatırladın mı? Kaybolmuştu. Onun bavulunda buldum. Tam ben şeyi bulduğum sırada içeri girdi. Öfkelendi. Ben de kovdum." Juan'ın gözleri bulutlandı. Yalan olduğunu biliyor ama aslını da merak etmiyordu. Kadın kavgası onu hiç ilgilendirmezdi. Banyoya girdi, perdeyi çekti. "Bütün gün perişan bir haldeydin. Ne oldu sana?" "Alice, bilirsin ayın o dönemi. Üstelik dişim de ağrıyor." Şu an birincinin yalan olduğunu çok iyi biliyordu ama ikincinin ne kadar doğru olduğu hakkında pek fikri yoktu. "Biz gidince bir fırt içki al. Bir şeycin kalmaz. Her iki uca da iyi gelir," dedi. Alice memnun oldu. Onun böyle bir öneri yapmasını bekliyordu. Şu an devam etti. "Her şey sana kalıyor," dedi. "Pimpus da benimle geliyor." Alice'i bir heyecan kapladı. Yalnız olacaktı. Hem de yapayalnız. Juan'ın bunu fark etmesine razı olamazdı. Sordu. "Pimpus niye gidiyor?" "San Juan'dan alacakları varmış. Baksana, niye burayı kapayıp hep birlikte gitmiyoruz? Sen de dişçiye görünürdün." Alice, "Hayır," dedi. "Doğru olmaz. Ben sanki şuraya yarın ya da öbür gün giderim. Lokantayı kapatmak doğru olmaz." "Juan sen bilirsin," dedi. "Diş senin." Suyu açtı, sonra kafasını perdenin arkasından çıkararak, "Haydi dışarı çık, müşterilere bak." Alice lokantaya geldiğinde Ernest Horton Sarışın'ın yanına çöreklenmişti bile. "Birer fincan kahve içelim," dedi. Sonra Sarışın'a dönerek, "Yoksa siz Coca-Cola mı içerdiniz?" "Hayır, kahve içerim. Kola şişmanlatıyor." Ernest vaktini değerlendiriyordu. Kızı adını sormuş, o da Camille Oaks demişti. Doğru değildi elbet. Duvardaki Camel sigarası afişinden yararlanmıştı. Orada kendisi gibi sarışın bir kız, balon gibi göğüsleriyle açık pencereden ağaçlara bakıyordu. Bundan sonra adı Camille Oaks'tı. Hiç olmazsa bu yolculukta öyle kalacaktı. Ernest, "Yakınlarda bu adı bir yerde duydum," dedi. Bir taraftan da son derece kibar, şekerliği kıza uzattı. Mr. Pritchard'ın ayağı hala kıpır kıpır ediyor, karısı da gözünü dikmiş ayağa bakıyordu. Mr. Pritchard'ın bir şeye sıkıldığını anlamıştı ama ne olduğunu bilemiyordu. Böyle şeylerde hiç deneyimli değildi. Onun hanım arkadaşları Mr. Pritchard'ın ayağını sağlayacak cinsten değillerdi. Kocasının kendi çevreleri dışındaki yaşamıyla ilgili pek bir şey bilmiyordu. Bacağını indirdi, ayağa kalktı ve tezgaha doğru gitti adam. Ernest de "Herhalde aklına o aks cinayet davası gelmiştir," dedi. Kıkırdayarak, "Eminim bu genç hanımın cinayetle ilgisi yoktur." Sonra büyük bir nezaketle Alice'e "Bir kahve daha rica edebilir miyim?" diye sordu. Kızı babasını görmek için sağ gözünü iyice çevirdi. Babasının bu ses tonunu hiç duymamıştı. Bu seste bir ihtişam vardı. Ağlarını hafifçe yayıyor ve sesinde son derece bir kibarlık seziliyordu. Kızını dehşete uğratmıştı. Sarışına baktı ve birdenbire ne olduğunu anlayıverdi. Babası Camille Oaks'a tepki gösteriyordu. Bir oyun oynuyordu, babaca bir oyun, ama kızının hoşuna gitmedi. Mr. Pritchard, "Sanki sizi bir yerde görmüşüm gibi geliyor," dedi. "Bu mümkün mü acaba?" Mildred kafasına cümleyi değiştirdi. "Seni gözüm bir yerden ısırıyor." Camille Mr. Pritchard'a baktı. Gözleri adamın yakasındaki rozete ilişti. Nerede rastlaştıklarını anlamıştı. Kocaman bir şarap kadehinin içinde çırılçıplak oturduğu zaman erkeklerin yüzüne bakmazdı. Onların ıslak ve pırtlak gözlerle ona bakmaları, ağızlarını sarkık, yalık gülümser hali onu korkuturdu. Sanki bir tanesine dikkatle bakacak olursa herif üstüne atlayacakmış gibi gelirdi. Ona göre seyircileri kıpırdayan bir sürü pembe surat, beyaz gömlek ve dikkatle bağlanmış kravatlardı. 2,5 ya da 3 binlik kulüplerde genellikle smoking giyilirdi. "Anımsamıyorum," dedi. Mr. Pritchard ısrarla "Hiç Orta Doğu'da bulundunuz mu?" diye sordu. Camille "Chicago'da çalıştım" dedi. Mr. Pritchard "Nerede?" diye sordu. "Ben dişçi hemşiresiyim." Mr. Pritchard'ın gözleri gözlüklerinin arkasından parladı. "Mutlaka Doktor Horace Lipos'dur. Kendisi benim Chicago'daki dişçimdir." Camille "Hayır" dedi. "Orada değildi. Ben Doktor T.C. Chesterfield'da çalıştım. Son işimdi. Bu arada bir afişten almıştı. Pek de akıllıca sayılmazdı. Kimsenin duvardaki Chesterfield'lar insanı memnun eder afişini görmemiş olmasına dua etti." Kızının ayıplamasına karşın Mr. Pritchard keyifle "Ne de olsa hatırlarım" dedi. "Gördüğüm yüzü asla unutmam." Mrs. Pritchard kızının yüzündeki sıkıntıyı gördü. Tekrar kocasına baktı. Bir garip davranıyordu doğrusu. "Elliot" diye seslendi. "Bana bir fincan kahve getirir misin?" Mr. Pritchard silkinip tekrar gerçeğe döndü. "Ah tabii. Sizin olmaya döndü ama hala huzursuzdu." Tel kapı öne açıldı. Sonra pat diye kapandı. Pimples Carson içeri girdi ama bu değişik bir Pimples'tı. Sivilcelerini kapatmak için yüzüne bir hayli pudra sürmüş. Bu da yüzünü adeta morartmıştı. Saçlarını arkaya taramış, bir yentilemişti. Dar yakalı bir gömlek giymiş, yeşil kravatına küçük bir düğüm atmış ve altın bir iğneyle gömleğine tutturmuştu. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.